Dolayısıyla adımız da olduğu için.
Yemek. Hayatın sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında haftanın son iş gününde yine birlikteyiz siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız çift 090 312 463 34 19 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Hacettepe Üniversitesi uzaktan eğitim sürecinde yeterince uygulama yapma imkanı bulamayan tıp öğrencilerinin becerilerini evlerinde geliştirebilmeleri için klinik beceri bireysel eğitim seti hazırladı. Öğrenciler de böylelikle eş zamanlı olarak pratik yapma imkanı bulacaklar. Konuyla ilgili detayları Hacettepe Üniversitesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Melih Elçin aktaracak bizlere. Programımızın ikinci bölümünde ise uzaktan eğitim süreciyle ilgili bir konu yer alıyor. Bu süreçte çocuklarımız ekran başında ve evde daha çok vakit geçirmek durumunda kalıyor. Bu da velileri çocuklarının sağlığı konusunda endişelendiriyor. Uzaktan eğitim alan çocuklarımızın evde nasıl besleneceği, velilerin özellikle nelere dikkat etmeleri gerektiği gibi konuları uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun'a soracağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzla sizlerleyiz.
Dağlar, dağlar, sılara yârim ağlar. seçtim. Güzellerin içinden, içinden aman İzmirli'yi ben seçtim. Yol verin bana dağlar, dağlar, sırada yârim ağlar. Yol
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda Hacettepe Üniversitesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Melih Elçin var. Sayın Elçin, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk.
Bir klinik beceri bireysel eğitim seti hazırlandı Hacettepe Üniversitesi tarafından. Uzaktan eğitim sürecinde yeterince uygulama yapma imkanı bulamayan tıp öğrencilerimiz için. Bu sete neden ihtiyaç duyuldu Sayın Elçin? Nasıl hazırlandı? Biraz anlatır mısınız?
Tabii ki memnuniyetle. Şimdi salgın başladı ve okullarda eğitime ara verildiği Mart ayında tabii ki bütün eğitimler durduruldu ve bir hazırlıksız yakalanmışlık zamanıydı aslında,
evet,
herkes
evet.
için. Hızla bazı çözümler geliştirilmesi gerekiyordu. Kuramsal dersler hızla kayıtlar altına alınarak ya da işte çevrimiçi ortamlar kullanılarak bir ölçüde telafi edildi. Ama bu tip uygulamalı çalışmalar çok etkilendi bu işten.
Hı hı.
O yüzden salgının uzayıp bu yeni dönemin de böyle olacağı ortaya çıkmaya başlayınca biz bunun için bir çözüm geliştirme aşamasına geldik. Böyle bir tasarıma gittik. Öğrencilerin yıl boyunca laboratuvar koşullarında gerçekleştirecekleri beceri eğitimlerinde kullanacakları malzemelerin biraz daha küçültülmüş setlerini diyelim, özellikle maket model anlamında ürettirmeye başladık bir taraftan. Bunların hepsi özel üretim içindekiler. Özellikle bu dikiş atma için kullandığımız pedler ve damar yolu açma, enjeksiyon için kullandığımız pedler bu setler için üretilmiş ürünler oldu. Önce bunların bir altyapısını hazırladık. Bunlar geliştirilebilir mi, yapılabilir mi, istediğimiz şekilde sonuç verecek ürünler haline gelebilir mi diye.
Hı hı.
Yaz dönemi için açıkçası bu hazırlıklarla geçti. Daha sonra kutu içeriklerini oluşturduk. Tabii dört dörtlük bütün eğitimlerin tamamını kapsayacak gibi olmadı ama %80-%90'ını uygulanabilir hale geldi bu setler sayesinde. İlk üç yıl öğrencilerimize gönderdik. Yaklaşık 1500 öğrencimiz var bizim ilk 3 yılda.
Evet.
1500 öğrenciye bu setleri hazırladık, gönderdik. 3 sınıf olduğu için her setin içinde sınıfa uygun içerik var. O yıl öğrenmeleri gereken beceriler, geliştirmeleri gereken becerilere yönelik. Bu şekilde bir tasarımla hazır hale geldik.
Peki kaç kişilik bir ekip olarak hazırlandı? Tasarımları kimler yaptı örneğin?
Tabii ki hani nasıl diyeyim, sanayi desteği aldık bu konuda.
Hı hı.
Bu alanda çalışan bir firmayla çalıştık. Onlar bizim istediğimiz özelliklere sahip ürünleri hazırladılar. Onun dışında da bölüm olarak asıl çalışmayı yürüten ekip böyle bir hazırlık süreci geçirdik.
Çok ince düşünülmüş bir süreç ve bir sistem gerçekten. Türkiye'de başka bir örneği var mı ya da dünyada başka bir örneği var mı?
Dünyada ticari olarak bu içine koyduğumuz maket modellerin benzerleri firmalar tarafından, özellikle bu uzaktan eğitim tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nde de devam ettiği için orası için ürünler geliştirilmeye başlandı.
Hı hı.
Ama bizim tabii şöyle bir şeyimiz, hedefimiz vardı başlangıçta. Yani kutu maliyetinin belli bir rakamın altında kalması gerekiyordu. 1500 öğrenci olduğu
evet.
için hani rakamlar birden çok büyüyor. O yüzden de maliyetleri belli bir sınırın altında tutmayı hedefledik.
Evet.
Şu anda bizim oluşturduğumuz maliyet yurt dışında ki fiyatlar, yani üzerine herhangi bir şey eklenmemiş haliyle 8-9 katı fiyatlara geliyor
evet.
olan ürünler. Hani biz o anlamda da kendi olanaklarımızı kullanarak Türk Türkiye koşullarını kullanarak daha etkin bir maliyetle bu işi çözebildik. O yüzden yurt dışında bir iki örnek var. Yani setin örneği değil de içinde kullanılan malzemelerin evet, örnekleri evet, var. Ama set olarak bildiğim yok bildiğim.
Evet, yani aslında şunu sormak istemiştim. Eğitim sistemi olarak örneğin bir başka örneği var mı başka bir üniversitede de diye. Yalnızca içindeki malzemeler açısından değil de böyle bir tasarımlama sürecinde düşünen başka fakülteler, başka yerler var mı diye merak ettim aslında.
Yani dediğim gibi Amerika'da bir iki örnek var ama hani Avrupa'da ve dünyanın diğer taraflarında yok. Zaten değişik sosyal medya ortamlarında bunu paylaştığımızda da bu konuda çok güzel özel tepkiler aldık. Yani Ekvador'dan mail aldım. İçinde ne var, nasıl yapabiliriz diye. Amerika'dan birçok mail aldım. Kutuların içinde ne var diye. En son Pakistan ve Hindistan tarafından da aldım. Yani hatta şöyle bir şey oldu. Bugün yarın bir kongre yapılacak Orta Doğu'da bir ülkede. Hı hı. Yine Orta Doğu ülkelerinden birinden bir öğretim üyesi sizin yaptıklarınızdan bahsedebilir miyim diye izin alarak sunumunda bize de atıfta bulunacak.
Türkiye'nin aslında böyle bir çalışmaya imza atması anladığım kadarıyla bir ilk ve bence çok daha iyi adımlarla ilerleyecek üniversite eğitiminde. Çünkü sürecin ne kadar devam edeceği ne yazık ki belli değil. Ve tıp öğrencileri de tam da sizin o ifade ettiğiniz ilk 3 yılı evlerinde yalnızca dersleri online takip ederek devam ettirmeleri gerçekten zor olacaktı. Çok çok ince düşünülmüş, çok değerli bir çalışma. Emeklerinize sağlık. Bir de bildiğim kadarıyla üniversite olarak siz karşılıyorsunuz. Değil mi? Öğrencilerden bir ücret talebi olmadı bildiğim kadarıyla.
Evet. Bu da aslında hani mesela Amerika'da örnekleri var diyorum ama oradaki işte bir pedin örneği atıyorum $350. O $350 öğrencinin alması bekleniyor. Yani hı hı. Orada var olan yerlerde de bu koşullarda yürütülüyor.
Evet.
Bizde biz öğrencilerden bir tek kargo ücreti. O da anlaşmalı bir özel bir fiyatla gitti. Yani hiç çok çok düşük bir rakamla öğrencilerimize ulaştı. Onun dışında içerik ki yaklaşık 100-150 lira gibi bir içeriğe sahip kutular. Hı hı. Bunların tamamı üniversite bütçesinden karşılıyor.
Ne kadar harika bir öğrenci odaklı proje. Gerçekten tebrik ediyorum. Peki kutu dediniz hep. O kutunun içinde ne var çok merak ettik. Anlatır mısınız biraz ne gibi çalışmalar yapacaklar öğrenciler?
Şöyle işte bizim birinci sınıfta öğrenciler el yıkamayla başlıyor ki bu dönemde hani el hijyeni çok daha önemli olduğunu artık bir kez daha tüm dünya yüzleşmiş oldu. El yıkama, maske takma ve steril eldiven giyme ilk dönemki beceri eğitimlerinin konusuydu. Buna yönelik işte cerrahi maske ve steril eldiven var birinci sınıfın içerisinde. İkinci dönemde intramusküler enjeksiyon yapma becerisini gösteriyorduk. Ona yönelik bir ped ve enjeksiyon malzemeleri var. İçinde her bir beceri için ayrı bir poşet çıkıyor. Yani bu oyuncak kutularında görmeye evet. alışık olduğumuz gibi bir numaralı paket, iki numaralı paket gibi. Diliyoruz ki yani bugünkü eğitimimizde bir ve iki numaralı paketleri kullanacağız. Hmm. Poşetleri onları çıkarıyorlar. Evet, onları açarak eğitimler başlıyor. İkinci sınıfta yine intramusküler enjeksiyon ve damar yolu açma dediğimiz serum takma becerisi var. Nazogastrik sonda dediğimiz burundan mideye gönderilen hortum diye açıklayabileceğim var. İdrar sondası takma var. Bunlarla ilgili malzemeler yer alıyor her biri ayrı poşetlerde. Dönem 3'te de dikiş malzemeleri var dikiş atmayla ilgili. Bir de yine son dönem çok öne çıkan nazofarengel örnek alma yani bu burundan COVID örnek, nedeniyle evet, aldığımız evet. örneğinde nasıl alınacağına yönelik malzemelerini tanıtmaya yönelik bir set daha ekledik. O daha önceki becerilerimizde yoktu. Hı hı. Hani bu yılın kliniğe geçmeye hazırlanan öğrencilerine öğretmenin iyi olduğunu düşündük. Onu da programımıza eklemiş olduk.
İyi etmişsiniz. Peki bu becerileri gerçekleştirdikten sonra hani içinde kutunun içinde bir kullanım kılavuzu çıkıyor mu? Yoksa yalnızca öğretmenlerle karşılıklı online eğitimde mi bu bilgiler sunuluyor öğrencilere?
Şimdi orada bir hani yanlış anlamayı da önlemek adına bu soru çok yeri, güzel bir soru oldu. Hani kendi kendine öğrenme seti değil. Yani alsın birisi evine götürsün.
Çalışsın çalışsın öğrensin değil. Evet.
Değil. Yani bir öğretim üyesinin onlara göstermesi ve onları yaparken izleyip geri bildirim vermesi. Ama sonra içindeki malzemeyle onların bu öğrendikleri uygulamayı daha iyi yapabilmek için tekrar etme şansını sağlayan bir uygulama oldu. Yani şöyle bir şey yaptık. Zaten daha önceki eğitimler için hazırlanmış videolarımız vardı. Ama biz bu setin içeriğiyle o videoları yeniden çektik. Yani içinden çıkan malzemenin aynısını kullanarak beceriler için videolar hazırladık. Bu videoları kendi öğrenme yönetim sistemimize yerleştirdik. Orada öğrenciler derse gelmeden önce o videoları seyrediyorlar. Yani ellerindeki malzemeyle bu beceri eğitiminin nasıl yürüyeceğiyle ilgili videoyu seyrediyorlar. Eğitimin basamaklandırılmış hali var. Onları çalışıyorlar ve bu ön hazırlığı yaparak
derse o güne girmiş geliyorlar. Evet.
Orada da öğretim üyesiyle konuşarak ve öğretim üyesinin onlara geri gözlediği öğrenciler üzerinden geri bildirim vermesiyle de devam eden bir süreçte de becerileri geliştirmiş oluyorlar.
Evet, ürün boyutları birebir aynı mı gerçek hastanedeki ürünlerle?
Evet evet, yani tıbbi malzemeler tamamen gerçek malzemeler.
Ha, yoksa hani oyuncak gibi acaba ölçeklendirilmiş mi gibi düşündüm?
Yok, hiç yok. İçindeki yani o dikiş attığımız, yani kendi laboratuvar ortamında da kullandığımız dikiş bedi, örneğin laboratuvar ortamında 15'e 15'lik bir parça diye düşünün. Öyle bir parçanın üzerine. Onu sadece biz 5'e 5'lik bir parça haline getirip öğrencilere gönderdik. Onun dışında başka hiçbir değişiklik yok. Hepsi orijinal ürünler.
Hepsi orijinal.
Yani serum da orijinal serum, enjektör de orijinal enjektör. Yani her şey klinikte ne kullanıyorlarsa aynı.
Aynısı.
Cerrahi set, cerrahi malzemeler, yani o bütün o dikiş atmada kullanılan malzemelerin hepsi orijinal malzeme.
Hı hı. Peki Sayın Elçin, bu bilgileri edindikten sonra bu ürünleri gerçekten örneğin evde biri rahatsızlandı, hani onun üzerinde deneyebilirler mi? Damar yolu açabilirler mi örneğin evde?
Yok. Bizim eğitimlerimiz o aşamaya kadar gelmiyor. Yani kendi laboratuvar koşullarımızda da zaten öyle bir düzeye ulaştıklarını varsaymıyoruz hiçbir zaman.
Ya yani insan üzerinde deneme yok mu henüz?
Kesinlikle. Şimdi kutumuzun dışında da aynı ifade var. İçerideki ürünlerin her birinde de hem bir insan üzerinde kullanılmayacağına yönelik bir logo var. Bu dünya standartlarında bir logo. Ayrıca da bir ifade var. Yani bu kutu içerisindeki ürünlerin hepsi sadece eğitim amaçlıdır. İnsan üzerinde kesinlikle kullanılamaz diye. Kutunun dışında var. Kutuyu açtıktan sonra her bir poşetin, her bir ürünün, yani enjektör paketinin üzerinde de, ampulün üzerinde de, sondanın üzerinde de, her birinin üzerinde ayrı ayrı yapıştırılmış olarak bu ifade yer alıyor. Ayrıca bize bir mektup da koyduk içine. Ve bu mektupta da hani bu öğrenmenin sadece bir basamakların sırasını öğrenme düzeyinde kaldığı, bu becerinin artık öğrenilmiş olarak kabul edilmediği, bu eğitim bittiğinde bunun klinik yıllardaki deneyimle bu öğrenmenin tamamlanacağı. O yüzden de bu içindeki malzemenin hiçbir şekilde herhangi bir amaçla insan üzerinde kullanılamayacağına yönelik de ayrıca bir, hani öğrencilerin de bu konuda
bilgilendirme olmasıyla
gerekli bir bilgilendirmemiz var. Bir de öğrencilere bu kutuyu kullanmaya başlamadan önce yine ev ortamındaki atık malzemeden yola çıkarak, deterjan kutularından yola çıkarak bir delici kesici atık kutusu hazırlatıyoruz. Bunun da videosu var. Onu izleyerek kendi evinde hazırlıyorlar. İçinde bir etiket çıkıyor. İşte delici kesici tıbbi atık kutusu diye. O hazırladıkları ürünün üzerine o etiketi yapıştırıyorlar ve kullandıkları bütün malzemeleri onun içine atmalarını, kapılarını tekrar kapatmalarını ve bu şekilde kimsenin ulaşamayacağı bir yerde bir sonraki eğitime kadar beklemelerini istiyoruz. Yani kullandıkları malzemeleri arada da gidip çöpe atmalarını istemiyoruz.
Evet.
Tüm eğitimlerimiz bittikten sonra diyoruz, o kapağı kapalı olan plastik kutuyu çöpe atarak bunlardan ancak kurtulabilirsiniz, çöp olarak olacak. O zamana kadar kesinlikle hani
evde bir başka birine zarar vermesin diye.
Evet, evet, evet. Bunun da önüne geçmeye çalıştık.
Evet, peki öğrencilerden geri dönüşler nasıl? Bilmiyorum, tam bu yıl mı başladınız? Yani hemen 2020'nin ilk günlerinde mi bu eğitimler başladı? Yoksa geçtiğimiz Mart'ta mı başladınız?
Yok, bu dönem başladık, hatta çok yeni. Yani eğitimlerimiz geçen hafta başladı.
Aa, öyle mi? Hayırlı olsun o zaman.
Evet, ilk defa öğrenciler, yani o tabii ki kargolama süresi falan olduğu için.
Ancak yaz döneminde onlar gerçekleşti.
Evet. Çok olumlu geri bildirimler aldık öğrencilerimizden. Hele uygulamalar sonrasında, yani bunun yapılabilirliği konusunda onların da tabii kafası çok net değildi. Nasıl olacak bilgisayarın karşısında bu kutunun içinden diye. Ilk eğitimlerden sonra topladığımız geri bildirimler inanılmaz güzel gidiyor. Uzun uzun yazmışlar, teşekkür ediyorlar.
Ne mutlu.
Bizi düşündüğünüz için diyorlar. Böyle de bir aslında ikinci bir kazancı oldu. Bir kurumsal aidiyete de
duygusu benimsendi, değil mi?
Oldu. Evet. Evet, şimdi hepsi gittiler. Sonra ben öğrencilere dedim ki, hani bulunduğunuz yerden bir fotoğraf gönderin kutuyla beraber. O kadar güzel fotoğraflar geldi ki, Samsun'daki heykelin önünden geldi, Konya'daki stadın önünden geldi, şehrin bir derenin kenarından çekilmiş, tarlada traktörün
bir
üzerine
yandan
koymuş,
iş yaparken
pozlar vermişler. Yani çok şey oldu, böyle bir öğrenciler arasında çok ciddi bir heyecan yarattı ve kurumlarının onlar için bir şey yapıyor olma hali.
Onları çok
ve bir maliyeti de üstlenerek, evet, onlar için bir şey yapıyor olma hali de çok olumlu bir atmosfer yarattı. O yüzden de öğrenciler çok mutlular.
Ne güzel. Peki hani şimdilik 1-2-3'lerde yapılacak bu çalışma dediniz. 4-5-6'lar evet, için de böyle bir düşünceniz var mı? Gerçi onların doğrudan doğruya klinikte çalışmaları gerekiyor ama.
Evet. Ne yazık ki onları da tabii kliniğe. Yani şu anda sadece dönem 6'lar, yani son sınıflarımız klinikte çalışma, evet, olanağı bulmuş durumdalar. 4 ve 5'lerinde eksiklikleri var. Onlar için de farklı simülasyon yöntemleri üzerinden çalışmalarımız var. Hı-hı. Sanal gerçeklik uygulamaları hazırlıyoruz. Onlar da önümüzdeki haftadan itibaren kullanıma girecekler. Onlara da farklı bir boyutta ulaşmaya çalışıyoruz bu şekilde.
Şimdi bu çalışmaları yapacaklar. Sonrasında inşallah sağlığa önemli katkılarınızdan dolayı geri dönüşlerini tekrar ifade edecekler. Anladığımız kadarıyla. Peki hani bu seti merak edip de satın almak isteyen olursa, şimdi bizi yurt dışından vatandaşlarımız da dinliyor. Belki ilgilerini çekebilir. Böyle bir imkan sunacak mısınız acaba, bu tür seti sunmak ya da hani satın alımını kolaylaştırabilmek adına?
Şimdi dediğim gibi, hani bu set böyle kendi kendine evde öğrenme seti olmadığı için, evet, hazır bir ürün olarak bir yerde satışa sunulması çok mümkün değil. Ama şu anda da bu yönde şeyler olduğunu, talepler geldiğini biz de duyuyoruz. Bizimle beraber çalışan firmayla, o arkadaşlarla işbirliği yapmalarını istiyoruz. Çünkü bizim hazırladığımız içerik de bizim planladığımız bir içerik. Yani bizim var olan eğitimimize göre A Üniversitesi'nin bir tıp fakültesi farklı bir sıra içerisinde farklı bir içerikle eğitimlerini sürdürüyor olabilir.
Evet.
O yüzden böyle hani tek bir ürün herkese uyan bir ürün değil. Herkesin ihtiyaçları doğrultusunda biz ne oldu? Fikri ortaya koymuş olduk. Bunun yapılabilirliğini gösterdik.
Belki patentli bir ürün olabilir ve belki başka tıp fakülteleri de değerlendirebilir bu çalışmayı.
Evet, bence hani benzer çalışmaları farklı bu alanda çalışan firmalarla işbirliği yaparak herkes hazırlayabilir. Önemli olan hani bu kaynağı yaratabilmek, bu süreci yönetebilmek, yürütebilmek. Bu hazırlığı tamamladıktan sonrası daha hani ticari koşullarda gelişecek, evet, süreç olarak devam edecek.
Evet, Sayın Elçin, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Özellikle aslında tıp öğrencilerimize böyle bir imkanı sunduğunuz için başta size ve tüm Hacettepe Üniversitesi'ndeki değerli hocalarımıza teşekkür etmek gerekiyor. Öğrencileriniz adına ve tüm sağlık camiası adına inşallah daha güzel şartlarda öğrenciler yine bu sağlık eğitimlerine devam ederler, ama böyle online bir süreçte evlerinden yine bu etkinlikleri gerçekleştirebiliyor olmaları da bence çok büyük bir hizmet, çok büyük bir başarı onlar için. O yüzden size çok teşekkür ediyoruz kendi adımıza ve öğrencileriniz adına. Yayınımıza da katıldığınız ve aktardıklarınız için de çok teşekkür ediyoruz.
Ben çok teşekkür ederim. Sizinle paylaştığınız ve sesimizi duyurduğunuz için.
Kolaylıklar diliyoruz efendim. Hoşçakalın.
Sağ olun. Size de kolay gelsin.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hacettepe Üniversitesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Melih Elçin telefon konuğumuzdu. Hacettepe Üniversitesi uzaktan eğitim sürecinde yeterince uygulama yapma imkanı bulamayan tıp öğrencilerinin becerilerini evlerinde geliştirebilmeleri için klinik beceri bireysel eğitim seti hazırladı. Covid-19 nedeniyle video konferansla da dersler gerçekleştiriliyor ve öğretim üyeleri eğitim setlerini kullanarak çeşitli uygulamaları gösterir. Öğrenciler de eş zamanlı olarak pratik yapma ve becerilerini geliştirme imkanı buluyor. Detayları aldık. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Hayatlar midile zamansız yollara düştü. İlk yeniden bizi değildik elbet, gün oldu dünyaya küstü. Ağlama anne benim için ağlama, ben de herkes kadar aldım acılarda. Bir hikaye anne, bu ayrılıklar niye? Sen yine birini söyle bana, yavrum uyusun da büyüsün diye. Ağlama anne benim için ağlama, ben de herkes kadar aldım acılarla.
Sen ne olur çocuğumu sakla.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun var. Sayın Dursun, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar Sezin Hanım, hoş bulduk. Nasılsınız?
Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. İyi olmaya çalışıyoruz diyelim. Tabii hep gönlümüz İzmir'de. Hatta çok kısa ondan da bahsedeyim dinleyicilerimize. Tam da İzmir depreminin olduğunda sevgili Elif Melek Avcı Dursun İzmir'deydi. O anları aslında biz çok canlı olarak yaşadık. Sesinden de yaşadık. Tekrar hem size hem de tüm İzmir'e hem de tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletelim bir
çok,
kez daha.
Çok teşekkür ederiz. Kalbimizde, gönlümüzde İzmir'de. Kayıplarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah geride kalan binalar da güzel bir şekilde güçlendirilir, tadilatları yapılır, eksikler giderilir ve bir daha böyle şeyler yaşanmaz.
İnşallah. Sevgili dinleyicilerimiz, biz bugün değerli konuğumuzla uzaktan eğitim sürecinde çocuklarımızı konuşacağız aslında. Çünkü çocuklarımız sürekli ekran başındalar. Evet, belki bazı sınıflar haftada iki gün okula gitme imkanını buldular ama yine diğer günler evdeler ve daha çok vakit geçirmek durumundalar, bilgisayar başında özellikle. Bu da haliyle çocuklarımızın beslenme düzenlerinde farklılıklara yol açtı. Bu bazen zararlı yiyeceklerle kendini gösterdi, bazen obeziteyle kendini gösterdi. Biz de tam da bu noktada bu çocuklarımız için veliler neler yapabilir, nasıl beslenme önerilerinde bulunabilir diyetisyenimiz, onu sormak istedik. Aslında süreçten en çok galiba çocuklar etkilendi, hepimiz etkilendik ama ne dersiniz Sayın Dursun?
Öncelikle şöyle, bu süreçte çocuklar ne yazık ki evde daha hareketsiz kaldılar. Onların eğlenceli bir okul ortamları, eğlenceli bir ev ortamları vardı. Lakin ortaya çıkan sonuç pandemiyle birlikte biraz daha eve kapanmaları oldu. Ve bu da onların günlük egzersizlerini, günlük hareketlerini ne yazık ki azalttı. Dolayısıyla bu hareketsizlikten ötürü beslenmeleri de bozulmaya başladı. Evet. Özellikle şimdi okulların açılmasıyla birlikte bilgisayar başına geçen süre, online eğitimin olduğu süreç daha fazla zaman almaya başladı ve gün içinde hareketleri daha da kısıtlandı. Bu da tabii ki kilo artışını tetikleyen önemli bir faktör.
Evet, kilo artışı deyince hatta obeziteye varan sonuçlar da görülüyor değil mi çocuklarımızda?
Kesinlikle. Özellikle çocukluk çağındaki obezite gelecek yaşlarda birçok hastalığın neden olabileceği için ciddi bir problem teşkil ediyor. Çocukluk çağındaki obezite gelecek yaşlarda diyabete, kalp damar hastalıklarına neden olabiliyor. Öyle çocuklar var ki kilolarından dolayı normal koltukta otururken bile nefes almakta güçlük yaşıyorlar. Evet. Bu bahsettiğimiz çocuklar 8 yaşında, 10 yaşında, evet, 13 yaşında çok daha küçük bedenlere sahipler ve ne yazık ki bedenleri kilodan dolayı acı çekiyor.
Bir de evdeler, okulda olsalar en azından belki bir teneffüste arkadaşlarıyla koşturmaca bile onlara bir egzersiz imkanı sunacak ama evde bilgisayar başında yavrularım hiçbir şey yapamadan, ne yazık ki beslenmelerini de düzenleyemeden kilo artışı devam ediyor. Peki ne yapmalı anne babalar, özellikle obez çocuğu olanlar ya da obez olmasa bile çocuklarının beslenmesinde ne gibi düzenlemelere gidilmeli?
Açıkçası ben çocuklara baktığım zaman çocukların anne ve babanın, daha doğrusu ailenin bir yansıması olduğunu düşünüyorum. Ailedeki beslenme durumunu çocuğun kilosu ve alışkanlıkları, beslenme alışkanlıkları çok iyi bir şekilde gösteriyor aslına bakarsanız. Bununla beraber kilolu bir çocuk var, anne baba zayıf, örnek veriyorum. Ama evde abur cubur tüketimi çok fazlaysa, günlük enerji alımı çok fazlaysa, bu da yine çocuğun yanlış beslenmeye yönlendirildiğinin bir kanıtıdır. Yani çocuğun mevcut olduğu kilo, beslenme alışkanlıkları doğrudan ailelerin beslenme alışkanlıkları ve eğitimiyle ilgili. Dolayısıyla öncelikle aile içerisinde işte ben şu gıdayı sevmiyorum, ben bunu yemiyorum, ben bunu istemiyorum gibisinden
konuşmaların
kurulmaması gerekiyor. Evet. Aynen öyle. Bazen işte brokoli mi yiyeceğiz, bu akşam da mı sebze var? Özellikle babalar. Özellikle diğer aile bireyleri, mesela abla, abi, bu tarz cümlelerin çok sarf edilmemesi gerekiyor. Doğru. Zaten şekerli gıdalar bir bağlılık, bağımlılık sağlıyor çocuklara, bir alışkanlık sağlıyor. Vazgeçmeyi zorlaştırıyor. Ekstra alternatif besinleri koyduğumuzda ve bunlar yeterli düzeyde çocuklarda alışkanlık boyutuna gelmediğinde de ne yazık ki kilo kısır döngüsünün, kilo artışının önüne çok geçemiyoruz.
Evet, çok haklısınız. O cümleler o kadar zihnimde şu an yer etti ki gerçekten eğer bir küçük çocuk örneğin 8-10 yaşlarında büyük bir abi, ablayı, ablası varsa ve bir yemeği sevmediğini söylediğinde çocuk direkt abladan, abiden, anneden, babadan öğrenerek o besini tanıdığı için sanıyor ki aslında o besin onun için güzel değil, lezzetli değil. Belki tadına bile bakmadan vazgeçebiliyor yemekten. Bu durumda aslında anne baba ne yapmalı, nasıl o besinle çocuğu tanıştırmalı? Bu da önemli bir nokta.
Kesinlikle besinleri güzel hale getirebiliriz. Eğlenceli tabaklar oluşturabiliriz. Onları sevecekleri çizgi film karakterlerine ya da şekillere getirebiliriz.
Benzetebiliriz.
Tabii ki yani bu dönemde çocuklar için biraz daha oyun önemli. Biraz daha böyle eğlenceli hale getirmek önemli. Yoksa işte bunu yersen böyle olur, işte kilo alırsan şöyle olur gibi.
Anlatmanın hiçbir anlamı
tutum.
Yok değil mi çocuğa?
Aynen öyle. Aksine bu onda bir şey
ters tepebilir.
Kesinlikle ters tepeler bir ne denir ona kötü tutum yaratır. Mesela bazı hikayeler duyuyorum. Kadın ya da adam 30 yaşlarına gelmişler. Mesela gece kalkıp baklava yiyorlar. Gece uykusundan uyanıp baklava yiyorlar. Özellikle ya da başka bir şey. Ama baklava üzerinden anlatmak istiyorum. Mesela bir kişi de gece annesi ya da babası daha doğrusu gün içinde aldıkları baklavayı çocuğa yedirmemişler. Sen çok kilolusun, işte yemeyeceksin, bak ne kadar kilo aldın diye çocuklarına yedirmemişler. Ve çocuk gece yeme alışkanlığı kazanmış. Herkes uyurken mutfağa gidip
kimseye göstermeden değil mi?
Kimseye göstermeden yeme alışkanlığı. Ve bu çocukluk döneminde kazanılmış bir davranış olmasına rağmen ilerleyen yaşlarda da hala vazgeçilemeyen büyük bir problem haline geliyor bir süre sonra. O yüzden çocuklarla iletişim, çocukların beslenmesine karşı yaklaşım çok önemli.
Evet, hani kitap okuma alışkanlığı çocuğa nasıl kazandırılır diye sorduğumuzda uzmanların dediği tek cümle şudur: siz anne baba olarak kitap okuduğunuzda çocuğunuz da emin olun kitap okumaya başlayacaktır. Anne baba eğer bir şey yapıyorsa çocuk ondan örnek alarak yaptığı için o alışkanlığı devam ettirir. Çocuklar öyle gelişir, öyle yetişir. Şimdi anne baba baklavayı yerken yavrum çocuk o baklavayı görüp de yemediği zaman onun için aslında ne kadar büyük bir üzüntü. Bunu anne babanın fark etmesi gerekiyor. Yani eğer o baklavanın eve girmemesi, hani baklava örneğinden veriyoruz ama tatlı olduğu için o
evet,
örneği kullanıyoruz.
Bir bayram günü yaşanmış.
Evet, evet. Yani düşünsenize o çocuğun gün içinde ne kadar canı çektiğini ve sonrasında işte sizin de ifade ettiğiniz gibi akşamları kimseye göstermeden, kimseye haber vermeden gizli gizli onu yemeye başladığını, bu sonra bir alışkanlık haline geliyor. Yani biraz iğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına batırma durumu gibi. Öncelikle anne baba olarak büyüklerin çocuklarında gösterebilmek ve örnek olabilmek adına besinleri kendileri sağlıklı tüketmeleri gerekiyor.
Kesinlikle eve alınan gıdaların abur cubur olması, işte ya da dışarıdan hazır olarak evet, söylenmesi ya da aile bireylerinin işte ev yemeklerine değil de daha çok dışarıdaki yemeklere ilgi duyması ne yazık ki çocuklarda da geri dönüşsüz davranışların oturmasına sebep olabiliyor. O yüzden hani anne baba ya da aile bireyleri nasıl besleniyorsa çocuk mutlaka bundan olumlu ya da olumsuz doğru kazanımlar elde edebiliyor. Hele ki şu karantina günleri demeyeyim de pandemi yaşadığımız günlerde evet, çocuklar biraz daha evdeler. Hani havalar da soğumaya başladı. Dışarıda fiziksel aktivitelerini çok gerçekleştiremiyorlar. Bu nedenle beslenmelerine ağırlık vermemiz gerekiyor.
Evet, bir de şunu eklemek istiyorum. Dediniz ya abur cubur eve alınmamalı diye. O konuda da çok haklısınız. Çünkü hem abur cubur hem de o gazlı içecekler eve alındığında muhakkak evdeki bireyler onu tüketiyor. Ama eğer biz büyükler olarak o yiyecekleri eve sokmadığımızda çocuk evdeyken o yiyecekleri bulamadığında bu sefer sağlıklı yiyeceklere yönelmek durumunda kalacak. Dolayısıyla bence yine az önce söylediğim gibi ilk iş anne babaya düşüyor.
Kesinlikle, kesinlikle. Ve aynı zamanda çocuğun bilinçaltında da besinlere karşı farklı duygular oluşturmayacak şekilde yaklaşmamız gerekiyor. Aynı zamanda bununla beraber bir de çocuğun doyduğuna inanmama durumu da gerçekleşebiliyor ailelerde.
Ama biz misafirperver bir milletiz. Hani biz komşumuz bize misafirliğe geldiğinde onun da doyduğuna inanmayız. Yani tıpkı onun
evet,
gibi hep yediğimiz ne hazırladıysak hepsini yesin, hepsini bitirsin filan isteriz bayramlarda. Yok yok, illa işte bir baklava değil de iki taneye bak, onu bir ikram gibi, bir ona değer verme gibi görürüz ama öyle değil aslında ne yazık ki.
Aynen öyle. Özellikle ufak çocukların, 1-3 yaş arasındaki çocukların günlük besinsel ihtiyaçları besin gruplarına göre yumrukları kadar, avuç içleri kadar. Mesela anne baba 4-5 tane köfteyi küçücük çocuğa yedirmeye çalışıyorlar. Bunun olması gereken şey bir yumruk kadardır zaten. O doyduğu zaman hani itirazlarına karşılık vermek de ne yazık ki çatışmalara neden oluyor. Evet. Küçük yaş gruplarında da buna dikkat etmekte fayda var.
Şu da çok önemli. Bir de anne babalar sırf o yemeği yedirebilmek adına çocuğun önüne bilgisayar açıp, çizgi film açıp, hani yeter ki yesin, çocuk o sırada yediğinin farkında bile değil. Bir yandan çizgi film izlerken bir yandan kaşıkla ağzına yemeğin girdiğinin farkında olmayan çocuk sonrasında işte biraz daha büyüdüğünde ne yazık ki obezite gibi sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Yani aslında sorun yine, sorunun çözümü yine anne babalarda.
Aynen öyle. O yüzden anne babaların da mutlaka bir beslenme eğitimi almaları şart. Özellikle hani doğru besin seçimi, yanlış besin seçimi, bazı gıdalar ne kadar sıklıkla tüketilmeli. Örnek veriyorum, işlenmiş sosis, sucuk, salam gibi gıdalar. Hmm. Bazı çocuklar o kadar alıştırılmış ki kahvaltıda mesela yumurtayı sucukla beraber olarak düşünüyorlar. Evet, yani evet, ikisinin evet, ayrı bir gıda olduğunu çoğu zaman düşünemiyorlar. Bu da mesela bir alışkanlıktır. Her gün işte yemeği daha çok yesin ya da iştahı açılsın diye daha kalorili bir hale getirmek gıdaları aslında onu sağlıksız hale getirebilir de diyebiliriz.
Peki sayın dostum, sizden öğrenelim. Bu sosis, salam, sucuk gibi gıdalar hani mutlaka canları çekiyor çocukların ve yemek istiyor. Yani ne kadar zamanda bir en azından yemeleri gerekebilir? Ya da gerekebilir demesem de hani ihtiyaçları olduğunu, canları çektiğini hissettikleri anda araya ne kadar süre koymak gerekir?
Bu tarz ürünler işlenmiş kırmızı etler grubuna girdikleri için içinde nitrik oksit vesaire birçok kimyasal madde de bulunuyor. Bundan ötürü aslında önermiyoruz. Ama bazen pazar kahvaltılarında ya da çok nadir olan aile buluşmalarında olduğu zaman canı istediğinde verebiliriz. Ama bunu sürekli buzdolabında tutup çocuk her buzdolabını açtığında "Aa anne, bugün de sucuk ekmek yapalım, ertesi gün sucuklu yumurta yapalım" gibi bir hale gelmesine engel olmalıyız.
Evet, biraz da sağlıklı beslenme sisteminden bahsedebilir miyiz? Örneğin bir çocuğumuz sabah uyandı, kahvaltısını yapacak, sonra öğle yemeğini yiyecek, sonra akşam yemeğini yiyecek ve bilgisayar başında tüm gün oturur vaziyette, hiç de egzersiz yapmıyor. Ona nasıl besinleri tüketmesini önerirsiniz ve anne babasına elbette?
Öncelikle işlenmiş ve hazır olan bütün ürünleri hayatlarından çıkarmalarını rica ederim. Örnek veriyorum, en basitinden beyaz ekmek, işte beyaz makarna, pirinç gibi ürünlerden ziyade daha sağlıklı olan alternatiflerini tercih edebilirler. Mesela sabah kahvaltılarında tost yapıyorlarsa ya da sandviç, bunu beyaz undan yapılan bir tost ekmeğine değil de tam buğday unuyla ya da çavdar unuyla yapılmış bir ekmeğe hazırlayabilirler. Çocukların günlük bütün sağlıklı besin gruplarından tüketmelerine, en az bir porsiyon tüketmelerine destek olmaları gerekiyor. Mesela öğlen ya da akşam yemeklerinde et ya da et grubu bir besin mutlaka bulunmalı. Ondan sonra her sabah her çocuk mutlaka günü bir adet yumurtayla başlamalı. Bu çünkü anne sütünden sonra elimizde olan en kaliteli protein, sindirilebilirliği en iyi olan protein. O yüzden besinleri biraz da bu şekilde tanıtmakta fayda var. Yine meyve tüketmeyen, meyve sevmeyen çocuklar için bu meyve suyu haline getirilebilir. Ya da yemeklerin yanında taze kompostolar şeklinde konulabilir. Hem öğlen hem akşam yemekleri için tahıl gruplarından seçilebilir. Yine kuru baklagiller, tam buğday unlu makarnalar, ondan sonra kara buğdayla yapılmış ürünler, bunlar kullanılabilir. Ara öğünler mutlaka desteklenmeli çocuklarımızda. Çünkü ara öğünlerde enerji azaldığı ve düştüğü için bu ara öğünlerde farkında olmadan abur cuburlara yönelip daha fazla olmakta. Bundan mütevellit çocukların öğünleri daha böyle anne baba kontrolünde olmakta. Benim tavsiyem sevgili Sezin Hanım, bütün yaprakları, bütün yoncanın yapraklarını tamamlayabilmek. Bir yaprağımızda et et grupları, bir yaprağımızda ekmek ve tahıl grubu, bir yaprağımızda süt grubu, diğer yaprağımızda da meyve ve sebzelerimiz var. Hep çocuklarımız için bugün ne kadar yedi, bugün ne kadar nelerden tüketti, akşamları oturup biraz da bunu sohbet havasına konuşmakta fayda var. Mesela işte oğlum ya da kızım, sen bugün hiç süt içtin mi, hiç bugün yoğurt yedin mi, hani bugün okulda ne yaptın, bugün nasıl geçti der gibi beslenmesi de ufak bir şekilde kontrol edilip eksikler varsa mutlaka tamamlanmalı.
Evet, şu da var tabii, çocuk sürekli ekrana baktığı için aslında bazen göz problemleri de ne yazık ki görünmeye başladı çocuklarda. Göz sağlığımızı korumak için önerebileceğiniz besinler var mı?
Özellikle göz sağlığı için A vitamini çok önemli. A vitaminini yüksek oranda bulunduran havuç, bal kabağı gibi turuncu renkli beta karoten içeren gıdalar bizim için oldukça elzem. Bu gıdalar göz sağlığını korurken aynı zamanda bağışıklık sistemimizi de güçlendiriyor. Yine bununla birlikte çocukların gelişimini desteklemek için omega 3 kaynağı soğuk deniz balıkları tüketilebilir ya da omega 3 takviyeleri alınabilir. Ama biz her zaman
yiyecekler yanılsınız.
Evet. Aynen, destekliyoruz. Yine ceviz, badem gibi çinkodan, selenyumdan ve omega 3'den zengin kuru yemişler tercih edilmeli. Bunların miktarları önemli çünkü hangi besinden çok fazla tüketilirse ya da düzensiz tüketilirse o da kilo problemlerine neden oluyor ne yazık ki.
Ve dengeyi de bozuyor. O sizin az önce örneğini verdiğiniz yonca örneğinde yapraklardan birinin diğerine aslında ağır basmaması gerekiyor anladığım kadarıyla.
Aynen öyle. Aynen öyle. Özellikle bu süreçte şu besinlere çok dikkat edilmesini rica edeceğim. Hem A hem C vitamininden zengin olan havuç mesela göz için, yine balık, koyu yeşil yapraklı sebzeler, kivi, brokoli, portakal gibi kış meyve ve sebzeleri bizim bu dönemde sağlığımızı destekleyecek olan sebzelerden bazıları.
Ve aynı zamanda bağışıklığın da aslında bağışıklığı geliştirmenin de çok önemli olduğu dönemlerdeyiz. Bu ifade ettiğiniz besinler bağışıklığımıza da katkı sağlıyor, öyle değil mi?
Kesinlikle. Zaten bu dört yapraklı besin modelini sağladığımız zaman, dört yapraklı yonca besin modelini, hem bağışıklık sistemimiz güçleniyor, hem kilo ile ilgili bir problem yaşamıyoruz, hem vücudumuzun günlük ihtiyacı olan elzem, vitamin, mineraller hepsi sağlanmış oluyor. Akabinde bu süreçte herhangi bir sağlık problemi yaşanacaksa bile bunu önceden engellemiş oluyoruz.
Evet, bir de son olarak egzersizden bahsedelim. Çünkü çocuklarımız bilgisayar başında evde ve hiç egzersiz yapamıyor. Sizin de söylediğiniz gibi havalar da soğudu, dışarı da çıkıp koşturamıyor. Evde neler yapabilir? Küçük ev egzersizleri önerebilir misiniz?
Tabii ki ufak ev egzersizlerinden bir tanesi, özellikle çocuklarda günde mesela 50 tane ip atlama yapılabilir. Ya da dans etme, güzel bir müzik, sevdikleri bir müzik eşliğinde dans etme olabilir. Ya da çeşitli internet sitelerinden müzikli videolarla o videolardaki hareketleri yapmaları istenebilir. Benim tavsiyem bunları her akşam günde bir sefer yapmaları. Ayrıyeten bilgisayar başına oturdukları süre zarfında da saat başı ayağa kalkıp yerlerinde tempolu 300 adım atmaları çok faydalı olacaktır. Yani yerlerinde adım atar gibi 100 adım, 200 adım hiç fark etmez ama mutlaka en az bir 100 adım atmalarını rica ediyorum.
Evet, yeter ki o hareketi sağlasınlar. Bir de son olarak bağırsak tembelliği de ne yazık ki görülüyor bu dönemde. O kabızlığı aşabilecek birkaç da besin önerisinde bulunur musunuz?
Tabii ki kabızlık için şöyle yüksek posalı gıdaların tüketilmesi önemli. Özellikle koyu yeşil yapraklı sebzelerin ve günlük lif alımının iyi durumda olması önemli. Bir de su tüketimi. Mesela kabızlığa en iyi gelen gıdalardan bir tanesi kabuklu meyveler. Ayva, armut, ondan sonra kayısı, kuru meyvelerden kuru erik, kuru incir gibi meyveler. Bunlar kabızlığa iyi gelebiliyor. Bol yeşil yapraklı bir tatlı kaşığı zeytinyağı ile hazırlanmış güzel bir salata yine bağırsak problemlerini aşmaya yardımcı olabilir.
Evet.
Günlük öğünlerimize çorba eklemek, mesela bir mercimek çorbası, kereviz çorbası, bal kabağı çorbası, bunlar da bağırsaklar için, sindirim sistemini iyileştirmek için çok çok önemli.
Evet.
Ve harika derecede besleyici çorbalar.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Dursun. Süremizin sonuna geldik. Verdiğiniz bilgiler çok kıymetli bilgilerdi. İnşallah çocuklarımız sağlıkla bu dönemi de atlatacaklar. Size de çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler ve aktardıklarınız için. Hoşçakalın.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle programımızın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben Sezin Zor. Güzel bir hafta sonu tatili diliyoruz. Pazartesi günü tekrar görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan sevgi ve saygılarla ayrılıyoruz. Hoşçakalın.